Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya, Medeniyet Coğrafyamız programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Halil Kurt'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi cuma akşamları saatler 19'u gösterdiğinde Medeniyet Coğrafyamız programıyla huzurlarınızdayız. Gönül coğrafyamızda, medeniyet coğrafyamızda neler oluyor? Bu olan olayların perde arkaları neler? Onları Halil Kurt hocamla konuşmaya ve sizlere paylaşmaya devam ediyoruz. Hocam, uzun bir aradan sonra hoş geldiniz stüdyomuza, radyomuza, programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Hocam, Kurban Bayramı ile başlamak istiyorum. Kurban Bayramı'nı geçirdik. Gönül coğrafyamızda Kurban Bayramı nasıldı? Bunu sizden öncelikle almak istiyorum. Ülkemizde birçok STK kuruluşları işte vekalet yoluyla kurban bağışı gerçekleştiriyor. İşte bunlardan bir tanesi de Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'ydı. Kurban fedakarlıktır, hakka yakınlıktır sloganıyla bu sene birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerimizin kurbanlarını ulaştırdı. Bu örneğin bir tanesi. Bunun gibi birçok kuruluşumuz var. Gönül coğrafyamızda bize emanet edilmiş olan o coğrafyalarda kurban nasıl geçti? Bu değerlendirmelerle başlayalım hocam. Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar diyerek programımıza başlayalım. Kurban, kurbiyet, hakka yakınlık kurma vesilesidir. Dolayısıyla bazen dünyanın uzak bir köşesinde bir kurban hissesi, bir payla bir aileye girdiğimizde aslında onun gönül coğrafyasına, gönül dünyasına da girmiş oluyorsunuz.
Evet.
Hüdayi Vakfı'nın bu konuda diğer sivil toplum kurumlarından farkı, başta Afrika, Balkanlar, Kafkas, Orta Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kurban kesen sivil toplum örgütleri var. Ama Hüdayi Vakfı'nın 90'lı yıllara kadar dayanan geçmişiyle orada bir altyapısı var. Yani
evet,
daha önceden açmış olduğu İmam Hatip Lisesi, Kur'an kursu, yetimhane ve benzeri kurumlarda kurban kesimhanesi de altyapı hazırlanmış, hı hı, durumda. Oradaki elemanlar vasıtasıyla önceden kurbanlıklar alınmış, dağıtılacak yerler planlanmış. Dolayısıyla buradan toplanan kurbanın hisselerinin orada nereden tedarik edileceği, nasıl kesileceği, nasıl ulaşacağı önceden planlanmış. Ama birçok kurum veyahut da işte bu işe gönül veren sivil toplum örgütü, cemaatler vesaire bağışı topluyor. Ondan sonra bir elemanını gönderiyor. Orada bunların hepsini organize etmeye çalışıyor. Bu yönüyle
evet,
bazı hayır kurumları da Hüdayi Vakfı ile temasa geçmek gibi bir durumda kalıyor. Afrika'da ve birçok ülkede.
Hı hı.
Kurban manzaralarından birkaç misalle bu konuyu nihayetlendirelim.
Buyurun hocam.
Mesela sıra bekleyen, yardım almak için, yani siz 1000 hisse kurban kesiyorsunuz. Yani 1000 kişiye haber veriyorsunuz veyahut da şöyle söyleyelim, bir bölgede kestiğiniz kurban etinden 1000 kişi istifade edecek. Ama oraya 3000 kişi gelmiş. Sırada
evet,
bekliyorlar. Ve o sırada bekleyenler içerisinde mesela bir Müslüman kadın hep böyle azınlık psikolojisiyle yaşamış, hep itilmiş, kakılmış, horlanmış. Fakat bir beyaz bir insan geliyor, Müslüman geliyor, kurban dağıtıyor. Ya orada gelen gayrimüslimlere bile almasına diyor ki, yani ben almasam da olur artık diyor. Yani
hmm,
o gurur var. O bu bir Müslümanın orada kendine özgüven sağlaması yönüyle de farklı bir anlam taşıyor. Yani bizim kurbanlarımız birçok kişinin hidayetine vesile olabiliyor. Bu nedenle siz Rıza-i Bari için herhangi bir hesap kitap olmadan samimi bir niyetle bir taş attığınızda onun hedefinin, menzilinin nereye varacağını tahmin bile edemiyorsunuz.
Evet.
Bazen küçük bağışlarla kesilen kurbanlar birçok insanın hidayetine ve gelecekte
evet,
birçok olumlu hayır işlerinin yapılmasına da vesile oluyor. İnşallah bu kurban vesilesiyle bağışta bulunan, bu konuda hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ve hizmetlerine bereket ihsan etmesi, duası temennisiyle bu konuyu burada nihayetlendirelim. Çünkü epeyce bir
evet, çok gündemimiz evet. birikti hocam. Şunu da belirtmiş olalım. İbrahim Bey yine yıllık izinde olduğu dolayısıyla programı beraber evet. yapmış olduk. Yine önümüzdeki haftada içerisinde İbrahim İnşallah. Bey ile birlikte gündemi değerlendirmeye evet. devam edeceğinizi kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hocam ben bu güzel gündemden sonra İdlib operasyonuna değinmek istiyorum. Bu konu hakkında da çok konuşacak şeyimiz birikti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama vardı. Geçtiğimiz günlerde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yeni bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu iddia edildi. Bakanlık sözcüsü Igor, İngiliz askeri şirketi Olive tarafından eğitilen bazı militanların İdlib'e gönderildiğini ve burada kimyasal saldırı provokasyonu için hazırlıkta bulunduğunu ifade etmişti. Açıklamada militanlar beyaz miğferlerin kıyafetlerini giyip kimyasal saldırı kurbanlarını kurtarma mizaseni yapmakla görevlendirildi ifadesi kullanılmıştı. İşte Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu da böyle bir şey olduğunda bunun İdlib operasyonu değil de bir cinayet olacağı tarzında açıklamalarda bulunmuştu. Onun haricinde yine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi de Suriye'de Beşar Esed'e bağlı rejim ordusundan yeni yapılandırılması için her türlü desteği vereceğini evet. söyledi. Diğer karşı grup olarak İran Suriye'ye Beşar Esed rejimine her türlü desteği vereceğini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Eylül'de Tebriz'de yapılacak olan bu konuyla alakalı işte üçlü zirveye katılacak. İran, Rusya ve Türkiye üçlü zirvesine katılacak. Tebriz'de yapılan o kritik toplantıya katılacak. Gelişmeler böyle. Peki İdlib'le alakalı hesap ne hocam? Bundan bahseder misiniz bize?
Evet. Genelde Suriye, özelde İdlib'de hı hı. neler oluyor?
Evet.
Kısaca özetleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi Batı blokunda olan ülkelerin hesabı henüz istediklerini alamadıkları için bölgeyi karıştırmaktan yana. Yani orada milyonlarca insan yerinden yurdundan olmuş, yüz binlerce insan çok basit hastalıklardan, açlıktan, yeterince beslenememekten her gün yüzlercesi ölürken bu konvansiyonel silahlar dediğimiz normal bu ateşli silahlarla yüz binlerce insan kadın çocuk demeden öldürülürken evler hı hı. başlarına yıkılırken sesi çıkmayanlar işte bir kimyasal silah saldırısı bahanesiyle ülkelere taarruzda bulunuyorlar evet. vesaire. Bu işin daha farklı bir boyutu. Şimdi İdlib'deki hadise şu. Rusya biraz da Amerika'nın onayıyla Akdeniz kıyılarına geldi. Tartus'ta önceden küçük bir deniz üssü olan bölgeyi devasa bir Rus üssüne dönüştürdü. Doğu Akdeniz'de kendine alan kazandı.
Evet.
İşte Rusya'yı dengelemek için İdlib'i bahane edip Amerika o bölgeye yerleşmek istiyor. Hı hı. Şimdi Astana sürecinde Guta bölgesiyle birlikte 4-5 tane bu güvenlikli bölgelerden biriydi İdlib. İdlib'in evet. şöyle bir özelliği var. Hemen bizim Hatay ilimizin doğusunda yani kuzeyinde Afrin bölgesi yer alıyor. Güneyde de bizim Yayla Dağı sınırımıza kadar geçiyor. Biz 20-21 Nisan tarihlerinde o bölgede İdlib'in merkezi yani bizim Reyhanlı ilçesinden hemen Cilve Gözü sınır kapısından geçtiğimizde yüz binlerce insanın yaşadığı bir Atme mülteci kampını gördük. İşler acısı evet. bir durum. Hı hı. Ve Türkiye sınırı boyunca yüz binlerce mülteci zaten oradan gelen yardımlarla, Türkiye üzerinden giden yardımlarla hayatı hayatiyetini sürdürmeye çalışıyor. İdlib'in merkezinde ve daha güneyde Eriha bölgesinde Ahrar-ı Şam, Tahrir-i Şam gibi böyle fraksiyonlar arası mücadeleler var. Bunlar Özgür Suriye Ordusu bileşenleriyle Nusra'nın bir takım fraksiyonları var orada. Hı hı. Ve onların içerisinde Kafkas kökenli savaşçılar da var. ÖSO'ya bağlı olarak gelmişler. Daha sonra saf değiştirmişler. Yani Suriye İç Savaşı'nın başladığından bu yana çok sayıda saf değiştiren gruplar var. Yani parayı, silahı kim verirse çok çabuk değişken saf gösteren değiştiren bir durum, hı hı, söz konusu. O coğrafyayı bilenler bilir. Şimdi Rusya'nın hedefi bir, Doğu Akdeniz kıyısında elde etmiş olduğu kazanımlarını korumak. Hı hı. Artı o İdlib bölgesinde Türkiye sınır yakınlarında olan ve Kafkas kökenli savaşçıları orada imha etmek. Yani onun tekrar Kafkasya'ya, Rusya'ya dönmesini engellemek. Yoksa Suriye'de savaş bitmiş, bitmemiş, yüz binlerce insan ölmüş, yerinden edilmiş, çok da fazla umurunda değil.
Evet.
İran ise rejimi koruyarak, rejim vasıtasıyla kendi oradaki etkinliğini Lübnan Hizbullah'la olan bağını sürdürmeye çalışıyor. Fakat İngiltere garip bir şekilde son dönemlerde hiç sesi çıkmayan İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üslerinden hareketlilik, hı hı, başladı.
Burada araya girmek istiyorum hocam. Şey de var, yani Rusya geçen dün bir açıklama yaptı. 25 savaş gemisi ve 30 uçakla birlikte bir tatbikat yapacağını söyledi. Bunun etkisi nedir buna? Şimdi, bağlantısı nedir?
Olay şu. Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz'de Basra Körfezi'ni aratmayacak derecede çok zengin doğal gaz yatakları bulundu. Hı hı. Keşfedildi. Mesela Mısır açıklarında İtalyan Eni şirketi tam Mursi döneminde keşfetmişti. Ve bunun münhasır alanları dediğimiz bölgeler vardır ki herkes orada hak iddia ediyor. İşte Rusya oraya geldi, yerleşti. Bir tarafta İsrail, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan maharetiyle Avrupa Birliği'nde bu işe dahil etmeye çalışıyor. Yani orada fosil enerji kaynaklarının paylaşımıyla ilgili bir düello, bir bilek güreşi söz konusu. Fakat İdlib işin salçası, sosu, bahanesi. Orada ölen insanlar, perişan olanlar, yerinden yurdundan sürülenler onların çok da fazla umurunda değil. Yani kısaca İdlib'i karıştırmak isteyen güçler bu defa Amerika ve Batı, yani bu demokrasi ve barış şampiyonları İdlib'i bizzat kimyasal silah bahanesiyle karıştırıp o Rus üslerinin hemen yanı başına onu dengeleyecek bir alan açma mücadelesi. Hı hı. Türkiye'nin derdi ne burada? Türkiye'nin derdi ise o bölgede ben gördüm çok büyük beton bloklarla sınırı tahkim etmiş durumda Türkiye. Çünkü gerek bu İdlib bölgesinde gerek Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatın yapıldığı bölgelerde mülteci kamplarında özellikle Halep'ten, Şam'ın Guta bölgesinden gelen mülteciler var. O insanlara biz yardım götürme ve onları oradaki durumla ilgili bir ziyaretimizde o Nisan ayı içerisinde gördük ki evet, hepsinin hayali Türkiye'ye gelebilmek. Yani şu anda 3,5-4 milyon insan var Türkiye'de Suriyeli mülteci olarak. Bir o kadarı da şu anda İdlib bölgesinde var.
Yani gelmek 3-4
milyonluk
Türkiye'ye
bir nüfus var. Bunun büyük bir kısmının hayali Türkiye'ye gelebilmek. Şimdi burada bir tazyik olursa sınırlar zor. Amerika'nın bir taşla iki kuş vurma siyaseti burada söz konusu. Bir, Türkiye'yi dolar operasyonuyla sıkıştırdığı gibi ikinci bir mülteci tazyikinin Türkiye'ye gelmesini ve Türkiye'deki işlerin içinden çıkılmaz hale gelmesini sağlamak. Çünkü o insanlar can havliyle nereye gidecek? Yani Türkiye bu konuda tavrını koydu. İran'ı, evet, Rusya'yı araya koyarak rejimin aklını başına alması gerektiğini ve işin sonunun kötüye varacağı konusunda Türkiye'nin en önemli buradaki derdi ülkesine yeni bir mülteci dalgasının, göç dalgasının gelmesini engellemek. Bunun için Türkiye'nin elinde bir takım kozlar da var. Yani diyor ki beni bu kadar sıkıştırırsanız, bu kadar mülteci gelirse ben de bu Ege'deki denetimlerimi kaldırırım, sınırı açarım ve bunlar Avrupa'ya doğru yol alırlarsa onu siz düşünün. Onun için de Avrupa Birliği dikkat edin bu konuda biraz daha temkinli davranıyor Türkiye ile olan ilişkilerinde. Hı hı. Bu nedenle bu İdlib hadisesi çok bilinmeyen bir denklem gibi ve önümüzdeki günlerde de önümüzdeki haftalarda da bu olayı daha sık konuşacağımıza benziyor. Şimdilik evet. Burada noktalayalım çünkü çok daha değişik konular var.
Evet. Evet. Az önce dolar dediniz hocam. İşte İdlib'de yaşanan bu hadiselerle ülkemize bir kumpas kurmaya çalışıyorlar. Yine dinleyicilerimizin de malumu olduğu üzere bir dolar operasyonu gerçekleştirdi ABD ülkemize. İşte Papaz Bruson davasıyla alakalı bir dolar operasyonu gerçekleşti. Birçok yaptırımlar oldu. İşte dolar yükseldi. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birçok tedbir aldık. Birçok biz de kendimizce halk olarak ABD'ye karşı yaptırımlarda bulunduk. Bir taraftan bunlar yaşanırken ABD ile ilişkiler böyle çok sağlıklı değilken bir taraftan da F-35 anlaşmamız devam ediyor. İşte oradaki pilotlarımız F-35'in eğitimini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir pilotumuz da ilk defa F-35 uçağını kullandı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'in teslimatıyla alakalı zaman zaman yapılmayabilir, verilmeyebilir dense de bu sürecin devam ettiğine dair açıklamalar var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin hesapları henüz Türkiye üzerindeki hesapları bitmiş değil. Çünkü yıllar öncesinde Amerika Dışişleri Sözcüsü Condoleezza Rice'ın önemli bir tespiti vardı. Yani bu coğrafyada 20 kadar ülkenin haritası değişecek. Yeni bir dizayn olacak. Yani hı hı. Amerika yıllar öncesinden Türkiye'nin İran'ın da içinde olduğu bölge ülkelerinin sınırlarını değiştirmek, yeni devletçikler ortaya çıkarmak, kendiyle uyuşmayan liderleri veya rejimleri alaşağı etmek üzere kurgulanmış bir planı vardı. Bunlar tıkır tıkır işledi. Yani Mısır'da görüyoruz, Libya'da görüyoruz bunu, işte Suriye, Irak iç savaşında görüyoruz. Ancak Türkiye'de denemeler pek tutmadı. Son 5 yıldan beri mücadelenin kaynağı bu. Gezi provokasyonu, arkasından 17-25 Aralık yargı darbesi. Yani siz bunları küçümsemeyin. Mesela Pakistan'da, Brezilya'da liderler yargı darbesiyle gittiler.
Evet.
Yani bunlar benzer argümanlar. Arkasından 15 Temmuz direkt askeri darbe görünümlü bir iç savaş provokasyonuydu aslında. Evet. Ama milletin firasetiyle bu şey oldu. Ancak gelinen nokta şu ki Amerika artık kullandığı aparatları kaybedince direkt sahaya inme durumunda kaldı. Çünkü artık kuklalarla, piyonlarla bu iş olmuyor. Ve Türkiye'yi can evinden vurma projesi işte doları yükselterek ekonomik kaos ve kriz çıkarmak ve ülkede yönetilemez bir ortam oluşturmak idi. Bu dolar operasyonu direkt olarak Amerika'nın Türkiye'ye işte rahibi, papazı bahane edip Brunson hadisesinden yola çıkarak Türkiye'ye diz çöktürme hadisesidir. Ancak bugüne kadar yaşananlara baktığımızda yani Türk lirasının 4 liradan 4,5 liradan nasıl oldu bir 7 liraya çıktı. Yani hı hı. Üretim, tüketim, dağıtım dengesinde ne değişti? Dünya piyasalarında ne değişti ki bu iş böyle oldu? Veya aynı şey işte Rus rublesine, İran lirasına karşı yapılan operasyonda da görüyoruz bunları. Hatta Venezuela gibi bir ülke var. Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol rezervine sahip ama parası pul olmuş durumda. Ama buna karşılık Amerika ile iyi geçinen ülkelerin mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da paranın değerinde herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. O halde bunun ekonomik olarak değil siyasi bir operasyon olduğunu bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin ekonomisi iyiye gidiyor, kötüye gidiyor, iyi yönetiliyor, kötü yönetiliyor. Bu ayrı bir konu. Ama bu ekonomik bir durum değildir. Çünkü 3 ay öncesiyle bugün arasında Türkiye ekonomisinde çok fazla bir şey değişmedi. Ama bakıyorsunuz dolar 2 kata yakın değişiklik gösteriyor ve oynaklık tamamen Türkiye içerisinde Amerika'nın direkt operasyonu. Bu da şundan kaynaklanıyor. Dünya hegemonyasını Amerika işte doları kullanarak yapıyor. İşte petrolün, silahın ve ilacın dolarla alınıp satılması Amerikan yüzyılı diyoruz veya Amerikan hegemonyasının temelini oluşturuyor. Ve Türkiye, İran gibi, Rusya gibi ülkeler milli parayla alışveriş yapacağının söylentisi bile bundan önceki 10 yıllarda o ülkenin rejimlerinin başkanlarının değişmesi için yeterli bir sebepti. Çünkü evet. Amerika'da önemli 3 sac ayağı vardır. Bunlardan biri başkanlıktır, yürütmenin başı. İşte bugün hı hı. Trump'tır, yarın o gider, işte bir başkası gelir. Ama Amerikan politikası değişmez. İkincisi kongredir. Kongre bizim işte meclis gibi, o senato ve temsilciler meclisi vardır. Hı hı. Oranın kararları. Üçüncüsü de Pentagon'dur.
Evet.
Ve bugün maalesef Türkiye'ye karşı özellikle evangelistlerin ve Yahudi lobisinin almış olduğu kararlar neticesinde başkan, kongre ve temsilciler meclisi ve Pentagon silahlı kuvvetlerin üçü de Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır almış durumdalar ve bu evet. da dikkat etmemiz gerektiği konusunda bize çok şey söylüyor. Ve bu uçak füze krizine gelince de yani Türkiye ile dalga geçer gibi en son gelen temsilciler işte bayramdan sonra geldiler, diyorlar evet. ki işte S-400 füzelerini almaktan vazgeçin. Ama patriotları verecek misiniz diye sorulduğunda onu düşünmemiz lazım diyor. Yani evet. kendi ürettiği bir mamülü size satmıyor. Bir başka rakipten satın aldığınız zaman da diyor ki size ambargo uygularız.
Evet.
Size sopa atarız. Hı hı. Bu kabul edilebilir bir davranış şekli değildir uluslararası ilişkilerde. Ama hani amiyane bir söz de köpeksiz köyde değneksiz gezmek gibi Amerika alışmış bu millete racon kesmeye.
Evet.
Ve Türkiye'de bunu kabul etmediği için başına gelen hadiseler budur. Yani kısaca bu doların yükselmesi, düşmesi hadisesi ekonomik değil, siyasidir. Hı hı. Ve bunun yegane amacı da bu rahip Brunson işte onların Orta Doğu masası şefi bir casus, papaz kılıklı bir casustur. Bunu evet. herkes biliyor. Hı hı. Fakat mesele onu vermekle de bitmez. Yani onu verdiğimiz zaman da bitmez. Çünkü Amerika elini veren kolunu kurtaramaz. Burada biz dik durma mücadelesi yapıyoruz. Basınıyla, askeriyle, siviliyle, halkıyla. Hı hı. Yani biz kendi aramızda bir takım problemlerimiz olabilir. Bu tehdidi savuşturduktan sonra ekonomi iyi mi yönetildi, kötü mü yönetildi? Bunun hesabını kendi içimizde yaparız ama şu an bu tehdide karşı durmak için adeta işte 30 Ağustos Zafer Bayramı dedik ya, dün kutlandı. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleyi yaparken Osmanlı döneminde yok muydu? Liberaller vardı, muhafazakarlar vardı, işte yenilikçiler vardı, gelenekçiler hı hı. vardı. Şimdi de sağcımız, solcumuz, muhafazakarımız, farklı dünya görüşüne sahip olanlarımız olabilir ama bu tehdidi savuşturma konusunda birlik olmak zorundayız.
Eyvallah.
Çünkü ülkenin bekasına ve milli birliğine yönelik bir tehdittir bu. Devlet ve beka sorunu gündeme geldiğinde kişisel ve küçük parti menfaatlerinin söz konusu olmaması gerekir. Ve bugüne kadar yani çok şükür ki birkaç çatlak sesin dışında yani her kesimden insanlar bu konuda bunun bir ekonomik de siyasi bir saldırı olduğunun farkındalar.
Evet, ekonomistler de açıklama yapıyor
evet.
hocam.
İş bunun, Bankası evet, Genel Müdürü'nün
genel bu konudaki açıklaması, vardı,
açıklaması
evet.
çok önemli, kayda değer bir açıklamadır. O hakikaten yani çok milli bir duruştur. Zamanlaması hı-hı. yönüyle de önemlidir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben siz bu konuyla alakalı paylaşımları yaparken ülke olarak ne yapmamız gerekiyor diye bir soru geçmişti aklımdan. Onu da evet. Cevaplamış oldunuz. Birlik olmak lazım.
Evet.
Bunu da zaten haberlerde de medyaya düşen haberlerde de vatandaşlarımızın bu konuda ne kadar hassas olduğunu da görmüş oluyoruz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize teşekkür edelim. Hocam, birinci bölümün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir ara verelim. Arzu ederseniz bu hay hay. Gündemi değerlendirmeyi konuşmaya ikinci bölümümüzde devam edelim. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'dayız. Medeniyet Coğrafyamız programında medeniyet coğrafyamızdaki olayları, olayların perde arkasını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz, sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın efendim. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve Halil Kurt hocamla birlikte medeniyet coğrafyamızdaki olayları ve bu olayların perde arkalarını değerlendirmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam birinci bölümümüzde gönül coğrafyamızda Kurban Bayramı nasıl geçti? Ondan bahsettiniz. Radyomuzu yeni açan dinleyicilerimiz için birinci bölüm için bir özet geçmiş olalım. İdlib operasyonunun perde arkasından bahsettiniz ve ABD ile ilişkilerimizden bahsettik. Buradan devam edelim hocam. ABD'yi konuşmaya devam edelim. ABD Türkiye ile olduğu gibi birçok ülkeyle de problemli. Sadece Türkiye'ye bu yaptırımı uygulamıyor. İşte Çin, Rusya, İran ve AB ülkelerine bir yaptırım uyguluyor. Onlara ticari bir ambargo yapıyor. Bu olayın perde arkası nedir? Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Buyurun.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri son 100 yıldır dünyaya küresel serbest piyasa ekonomisini ve sermayenin, emeğin, malların serbest dolaşımı fikrini dünyaya yaymış olan ve bu fikrin çıktığı ülkedir. Ama bugün Trump'la birlikte Amerika daha yeni en son beyanatında Trump Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkma tehdidinde bulunuyor. Evet. Ve Amerika'ya gereği gibi davranmazsa çıkabileceğini söylüyor. Yani bütün bu kurumların fikir aşamasından bugüne gelmesine kadar ana merkezde olan bir ülkedir Amerika. Bugün ise tam tersine Çin'le olan ilişkilerine bakıyor. İşte ihracatı az, ithalatı fazla. Diyor ki ben hemen işte çelik ve alüminyumdan başlayarak gümrük vergilerini arttırıyorum diyor. Arkasından Avrupa Birliği ülkelerine dönüyor. İşte şunu şöyle yapmazsanız, bunu böyle yapmazsanız ben şu konuda ambargo uygularım diyor. Evet. İşte Meksika'ya diyor sınıra duvar çekeceğim ve parasını senden alacağım diyor. Ve hepsinden öte Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri öyle bir yapıdadır ki yani Amerika'nın orta kesiminde oturan bir Amerikan çiftçisine, köylüsüne sorsanız işte Ottawa, Toronto gibi Kanada şehirlerini sorsanız Amerika'nın içinde bir yer sanırlar. Yani bu kadar içli dışlılar. Evet. Fakat Trump Kanada'yla bile
arayı bozdu.
Böyle bozuşmayı, hı-hı, ve onlarla ilişkileri bozmayı başaran bir başkan. Bu yönüyle baktığımızda ne oluyor sorusu akla geliyor.
Evet.
Amerikan ekonomisi çok ürettiğinden fazlasını tüketiyor. Ve dünyada da bu tükettiği mamullerin yani otomobilden tutun da işte lüks tüketim maddelerine varıncaya kadar iş gücü ve emek ucuz olduğu için Çin başta olmak üzere dünya piyasalarında bunlar Amerikan pazarına geliyor ve Amerika şu anda dünyayı şöyle tehdit ediyor. Karşılıksız para basma yetkisi bir tek Amerika'ya aittir ve istediği zaman istediği kadar dolar basabiliyor ve dünyadan da üretilen bütün ürünleri satın alıyor. Ürettiğinin çok çok fazlasını ve bu ülkelerden mesela Çin, Avrupa Birliği ülkeleri Amerikan pazarlarını kaybettikleri an ekonomik krize düşebilirler. Çünkü bütün dünyaya sattıkları mal bir yana, Amerika'ya sattıkları miktar bir yana. Evet. Yani Amerika devasa ölçüde ithalat yapan bir ülke. Ve oralara ambargo koyma tehdidiyle o ülkelere yapabileceği en büyük tehdidi yapıyor.
Evet.
Halbuki Türkiye'nin bu konudaki durumu şu. Yani Türkiye ihracat ve ithalatında, yani ticaretinde %45-50 oranında Avrupa ve Avrupa Birliği ile yapıyor bu işi. Daha sonra işte komşu ülkeler, Orta Doğu, Afrika, Uzak Asya. Amerika'nın payı %3'ler, %5'ler, yani bazı ürünlerde onu bulabiliyor. Yani, hı hı, hiçbir zaman %10'un üzerinde bir Amerika ile bir ticari hacmimiz olmamıştır bizim. Böyle olunca da Amerika'nın bize ambargo uygulaması veyahut da işte bir stratejik bir takım silah sanayi ve benzeri konuları bir kenara bırakacak olursak, hassas bazı alanların dışında, yani biz Amerika ile çok fazla böyle ticaret yapan ve Amerika ticareti olmadığı zaman ekonomisi zora giden bir ülke değiliz. Halbuki Avrupa Birliği ve Çin için bunu söylemek zor. Bu nedenle Amerika onlara karşı ticaret kartını kullanıyor. Türkiye'yi ise işte dövizle manipülasyon yapmaya çalışıyor ve dünyaya, evet, kendi çapında silah, bazı ülkelere de işte donanmasını göndererek, denizaltılarını göndererek askeri olarak gözdağı veriyor. Yani kısaca kovboy mantığıyla dünyaya bir takım dayatmalarda bulunuyor. Hı hı. Fakat görünen o ki Türkiye başta olmak üzere artık yavaş yavaş Çin, Rusya ve dünyanın, Avrupa Birliği mesela Amerika, İran'a karşı yapılan ambargoda Türkiye ile birlikte biz de uyumayacağız dedi. Sebep, evet, ne? Çünkü Fransız şirketleri, Alman şirketleri milyar dolarlık İran'la ihaleler almışlar. Bir takım işlere girmişler ve bundan vazgeçtikleri zaman bunları da doğal olarak bu karlarından olacaklar. Bu nedenle yani biz Amerikan siyasetine uyarak bunları kaybetmek istemiyoruz. Amerika da diyor ki İran'la ticaret yapan firmaların Amerika'yla olan ilişkilerini donduracağım diyor. Evet. Ve bazı firmalar baktılar, ölçtüler, biçtiler. Yani İran'la olan ticareti nedir? Amerika'yla nedir? Eğer Amerika'yla daha fazla iş yapıyorlarsa İran'la olan bağını kestiler. Hmm. Yani böyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Bu nedenle sadece silahla değil, bazen de ticaretle sizi tehdit ediyorlar. Çünkü küresel ekonominin bir kuralı vardır. Serbest piyasa ekonomisi diyorlar buna. Satamazsanız batarsınız. Hmm. Tekrar, evet, ediyorum. Yani ne ürettirseniz üretin, satamazsanız batarsınız. Aynen. Çünkü seri bir üretim yapıyorsunuz, hmm, ve en büyük alıcı da Amerika durumunda. Her şeyi satın alıyor. Karşılığında karşılıksız doları basıp veriyor. Ve size diyor ki satın almam ürününüzü diyor. Hmm. Siz bana satamazsanız diyor.
Kime satacaksın?
Kime satacaksın? Çünkü en büyük alıcı konumunda. Hı hı. Böyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Bunu da bilmemizde fayda, evet, var.
Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerine bakmak istiyorum hocam. Türkiye Cumhuriyeti bu süreçte çok güzel diğer ülkelerle ilişkiler kuruyor. Bunlardan bir tanesi de Almanya. Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi oldu. İlerleyen günlerde yapacağı görüşmeyle yüz yüze birebir ikili görüşmesiyle alakalı bir görüşmesi oldu. Orada yine ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konular ele alındı ve Almanya'nın Dışişleri Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanları arasındaki toplantı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir teyit almış oldu. Onun haricinde Almanya Başbakanı Merkel de bu milli sporcumuz Mesut Özil ile alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanlış bir uygulama olduğunu, bunun olmaması gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Yani ilişkilerimiz şu günlerde iyi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Evet. Şimdi olaylara biraz daha geniş perspektiften baktığımızda şunu görüyoruz. Almanya ile Hollanda ile bundan bir yıl önce, iki yıl önce işler adeta içinden çıkılmaz hale gelmişti. Mesela Hollanda'da bakanın üzerine işte köpeklerini salan güçleri, Almanya ile neredesin kopmaya gelen ilişkiler vesaire. Ama bugün bakıyorsunuz çok sıcak temaslar var. Tam tersine bu sefer de Amerika ile ilişkiler, hı hı, bu şekilde. Yani her ikisinin ortak yönü şu. Geçtiğimiz yıl ve yıllarda oralarda seçimler vardı. Şimdi de Amerika'da seçim var Kasım ayında. Hı. Şimdi dünyadaki basını, medyayı elinde bulunduran Yahudi, Siyonist, bu evangelistler, bunların ortak paydaları İslam düşmanı ve şu anda da Tayyip Erdoğan figürü üzerinden Türkiye düşmanlığını ve bütün Batı kamuoyunda ve halk nezdinde adeta kanıksatmış durumdalar. Yani Türkiye'ye ve Türkiye düşmanlığına maalesef Batı kamuoyunda prim veren bir seçmen kitlesi oluşturdular. Bu nedenle de Türkiye ile ne kadar çok cedelleşirlerse seçmenlerinden o kadar çok oy alabilecekleri yönünde bir algı söz konusu. Şu anda Almanya, Hollanda'da bu seçimler bitince baktılar ki Türkiye ile ilişkileri bozmanın ne Türkiye'ye ne kendilerine bir hayrı var. İşte mülteci konusunda Türkiye onlara yardımcı oluyor. Ticaret olarak milyar dolarlık karşılıklı ilişkiler söz konusu. Ve aklın yolu birdir. İlişkiler normal rayına girdi ve sıcak bir noktaya geldi. Bir diğer konu, bu dolar operasyonunda İngiltere başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin arkasında yer aldılar. Sebep şu, diyelim ki Türkiye'nin bankacılık sektörü sağlam deniyor. Ben ekonomist değilim. Ancak şöyle düşünelim. Türkiye'de bu dolar kriziyle birlikte diyelim ki bankalar batmaya başladı. İşte 50 milyar dolar, 100 milyar dolar işte özel sektörün bu bankalar marifetiyle yurt dışından almış olduğu borçlar var. Yani siz borcunuzu ödeyemezseniz alacakların durumu ne olur? Onları da etkiler bu kriz. Evet. Dolayısıyla Batı merkezli, yani Türkiye'ye borç veren ülkeler de baktılar ki yani Türkiye'yi çökerttiklerinde ucu kendilerine de dokunacak. Yani alacaklıysan alacağını alamazsın. Siz alacağınızı alamazsanız aynı kriz virüs gibi size de sıçrar. Yani Türkiye'ye olan muhabbetlerinden değil, iki sebeple. Bir, alacaklarını tahsil edemeyecekleri için kriz kendilerine de ulaşır. İkincisi, Türkiye'yi hallederse Trump bu döviz manipülasyonlarıyla sıranın İtalya'ya, İngiltere'ye, diğer Batı ülkelerine geleceğini onlar çok iyi biliyorlar. Hmm. Bu nedenle bu konuda Türkiye'nin dik duruşunu işte takdir ediyoruz diyorlar, arkanızdayız diyorlar. En azından mahallenin bir kabadayısı çıktı. Kendilerinin laf söyleyemeyeceği o diyelim ki kötü figüre karşı bu kabadayının arkasında duran bir diyelim ki bir figür söz konusu. Yani Avrupalıların Türkiye'ye olan muhabbetinden değil, aynı şer odakları kendilerine de bulaşacağını bildikleri için. Amerika'da ise bu 50 milyon civarında protestan, evangelist, siyonist bir seçmen kitlesi var. Trump onların oyunu alabilmek için var gücüyle Rahip Brunson'u da bahane ederek Türkiye'ye yükleniyorlar. Hem Kongre'de, hem Pentagon'da, hem Beyaz Saray'da. Bunun sebebi de seçimlere kadar Türkiye aleyhtarlığı devam edecektir. Ama Kasım'dan sonra olayların biraz daha akıl ve mantık rayında işleyeceğini düşünüyorum. Her şeye rağmen ben Amerika'nın Türkiye'den vazgeçeceğini hala inanmıyorum. Çünkü nasıl ki Almanya ile ilişkilerimiz sertleştiği dönemde de şunu söylemiştik. Türkiye ile Almanya arasında o kadar çok ekonomik ilişkiler girift ki, yani Türkiye'de yüzlerce Alman şirketi var. Almanya'da o kadar Türk nüfus ve girişimci insanlarımız var. Bunu bir çırpıda koparmak mümkün değildir. Amerika'nın da Orta Doğu'dan vazgeçmesi mümkün olmadığına göre Türkiye'den de vazgeçmesi aynı şekilde mümkün değildir diye düşünüyorum.
Peki hocam, Amerika'nın, daha doğrusu Trump'ın bu tavrı Kasım'daki seçimleri nasıl etkiler Amerika Birleşik Devletleri'nde?
Trump kendi açısından ölüm kalım mücadelesi veriyor. Fakat Trump'ın ipini çektikleri zaman ikinci sıradaki başkan yardımcısı Trump'tan daha fazla evangelist, daha fazla siyonist, daha fazla Yahudi hayranı. Aslında Trump'ı götürüp daha has elemanlarını oraya getiriyorlar. Çünkü Amerikan kanunlarına göre başkan yardımcısı görevden alınamıyor, azledilemiyor. Evet. Ve başkana bir şey olduğu zaman da yerine o geliyor. Yani Trump'ı götürmeye çalışanların içerisinde aynı zamanda Trump'ı iktidara getiren ekip olduğunu da düşünebiliriz. Çünkü onu götürüp başkan yardımcısı daha kendilerinden biri olan kişiyi Amerikan başkanlık koltuğuna oturtmak istiyorlar. Fakat Trump da sağa solu belli olmayan, nerede ne yapacağı kestirilemeyen ve yakarım yıkarım ayaklanma çıkartırım diyor. O da kendince takım.
Evet, Amerika'nın şımarık çocuğu.
Yani tehditlerde bulunuyor ama ne kadarı blöf, ne kadarı gerçek, onu da bekleyip göreceğiz artık.
Evet hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkileriyle devam edelim hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kırgızistan'a gidecek. Bugün bir makale yayımladı. Hı hı. Kırgızistan medyası için. Orada makalesinde kaleme aldığı bu değerlendirmede Atayurdu Kırgızistan'la çok yönlü bağlarımızı güçlendiriyoruz şeklinde bir açıklama bulundu. Onun haricinde yine Azerbaycan'la işte Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da Azerbaycan'da görüşmelerde bulundu. Türkiye'nin bu yöndeki ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Şimdi buyurun. Kırgızistan seyahatinde elbette ki bir takım ekonomik, kültürel işbirliği anlaşmaları imzalanacaktır, konular vardır ama benim bildiğim kadarıyla bu FETÖ yapılanmasının Orta Asya, Türkistan coğrafyasındaki en yoğun olduğu bölge Kırgızistan. Nasıl ki Balkanlarda Arnavutluk, bu bölgede de Kırgızistan. Öyle ki hayatın, bürokrasinin her aşamasına sirayet etmiş ve yani devlet başkanı bile olsa orada bürokraside 90'lı yıllardan beri yetiştirmiş olduğu öğrenciler belli bir noktaya geldiği için Kırgızistan'da görünmeyen bir FETÖ elinin hala hayatın birçok alanlarında varlığını sürdürdüğü bilinmekte. Hı hı. Bu konuda onları bir miktarda uyaracağı konusunda, yani o tehdidin devam ettiği konusunda. Hı hı. En temel hedeflerden birinin olduğunu düşünebiliriz bu Kırgızistan gezisinde.
Ziyaretiyle.
Evet. Çünkü Kırgızistan biliyorsunuz Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde bir Kazakistan'a, Özbekistan'a, Türkmenistan'a göre fosil enerji kaynakları bakımından çok da fazla zengin olmayan, ekonomisi, hı hı, Tacikistan'a göre biraz iyi olmakla birlikte o bölgenin ekonomik olarak dış yardıma muhtaç bir ülkesi konumunda, onu da bilmekte fayda var ama ata yurdumuzdur Kırgızistan, Bişkek bölgesi.
Evet.
O yönüyle de ilişkilerin geliştirilmesine fayda var.
Evet. Hocam ben yine kanayan yaralarımızdan bir tanesi olan Yemen'e geçmek istiyorum. Şu son günlerde Yemen gündemimizde. Birleşmiş Milletler'in Yemen'le alakalı açıklamaları var. En son yaptıkları açıklamada bir liste yayımlandı. Bu soykırımı gerçekleştirenlerin, işte işkence yapanların listesi yayımlandı ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir yaptırım yapacağı benziyor. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yemen'le alakalı neler söylersiniz?
Yani Yemen gerçekten bu Arap Baharı adı verilen bu son 8-10 yılda yıkımın en çok gerçekleştiği ülkelerden biri. Çünkü bir tarafta İran destekli Husilerin başkenti de ele geçirip nüfusun 1/3'üne sahip olmasına rağmen başkenti ve önemli yerleşim biriminin elinde tutması. Öbür taraftan Suudi Arabistan destekli ve oradaki Sünni aşiretler adı altındaki bölgelere taraf, hı hı, insanlara silah yardımı yapılması. Fakat yönetim Husilerin eline geçince Suudi Arabistan bizim bu Fırat Kalkanı Afrin harekatında olduğu gibi süpürme operasyonu yapamadığı için, karadan da giremediği için havadan bombardıman yapıyor ve bu bombardıman sırasında da birçok kez sivil katliamlara yol açıyor ve İran destekli Husileri vuracağım diye masum yüzlerce insanın ölümüne sebep olan bir takım operasyonlara girişti Suudi Arabistan. Bu da Birleşmiş Milletler tarafından kınanmasına sebep oldu. Fakat sadece savaş değil, orada sağlıklı içme suyuna ulaşamamak, kolera salgını, yetersiz beslenme, kabileler arasındaki hala savaş ve didişmeler neticesinde Yemen gibi koskoca 28 milyonluk bir ülke Arap Yarımadası'nda petrol denizi etrafında bir ülkede insanların açlıktan, susuzluktan, koleradan toplu ölümlerin yaşandığı, sağ kalabilenlerin de birbirlerini boğazladığı, yetmiyormuş gibi Suudi Arabistan jetlerinin de havadan bombardıman yaptığı bir ülke yani. Vehametin ne boyutlara geldiğini görmek açısından önemli. Çünkü evet. Bir tarafta aşiretler arası kapışma söz konusu, bir tarafta El-Kaide kendince orada eylemler yapıyor. Husiler bir tarafta, Sünniler bir tarafta ve kimlerinin kimin cebinde olmadığı, kimin ne uğruna savaştığının belli olmadığı ama gerçek olan bir şey sefaletin diz boyu olduğu ve eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin hemen hemen durduğu bir ülke konumunda Yemen. İşte İslam coğrafyasının tipik, işte Somali'de, Afganistan'da, Libya'da gördüğümüz, Suriye'de gördüğümüz, Irak'ta gördüğümüz olayların bir tipik örneğinde Yemen'de görüyoruz. Yani evet. Hep yakılan, yıkılan, yok edilen İslam coğrafyası. Yani burada kimin ne amaçla bu yıkımı yaptığı önemli değil. Sonuç bir enkaz yığını haline gelen ve harap olan bir İslam coğrafyası.
Evet. Hocam bir de Arakan var. Yine Birleşmiş Milletler'in Arakan'la alakalı soykırım olduğunu kabul ediyoruz tarzında açıklamaları var. Bunu da son olarak nasıl değerlendirirsiniz hocam? Buyurun.
Şimdi geçtiğimiz yıl tam bu zamanlardı hac mevsiminde. Evet. Biz nasip oldu. Hacdayken ilk böyle bu işin dünya medyasına düşmesi, arkasından işte Türkiye'den heyetlerin gitmesi, ilk yardımı Türk Kızılay'ın oraya götürmesi ve dünyaya Cumhurbaşkanı düzeyinde haykırış söz konusu oldu ama herkes kulaklarını tıkadı. Evet. Görmedim, duymadım diye üç maymunlar oynadı. Ama aradan bir yıl geçtikten sonra Birleşmiş Milletler o bir yıl önce Türkiye'nin söylediklerine benzer bulguları açıklıyor. Yani insana günaydın derler. Yani bir yıl boyunca bir insan yerinden yurdundan sürülmüş ne bileyim çamur, balçık içerisinde derme çatma barakalarda bir yıl boyunca sağlıklı bir insan canını kurtarsa bile ne kadar hayatta kalabilir? Bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekir. Ve Türkiye şövenist, Budist, ırkçı o cuntanın halkı galeyana getirerek yapmış olduğu bu Arakan bölgesindeki, Myanmar'daki bu katliamı, soykırımı dünya gündemine getirdi. Başta bizim Hüdayi Vakfı da olmak üzere birçok sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları onlara iaşe yardımında bulundu.
Evet.
Fakat ne gariptir ki, bunu daha önceki programlarda ifade ettim. Yani Türkiye'den siz gidiyorsunuz, Bangladeş'e sığındılar onlar. Bangladeş'ten yardım malzemesi alıp onlara yardım edeceksiniz. Fakat oradaki Bangladeşli insanlar da sizi kazıklamaya çalışıyor. Yani orada bir şeyler, siz yardım etmek için gidiyorsunuz. Yani İslam dünyasının geldiği, yani insan kalitemiz evet, açısından maalesef. Da anlamamız gereken bir durum. Yani bu insanlar gelmişler, buradaki bir mazlumlara kol kanat germeye çalışıyor. Ben de bunlara yardımcı olayım değil, sizi nasıl tufaya düşüreceğini düşünen insan maalesef. Karakterleri.
Maalesef.
Bu da bizim bazı şeyleri hani kul hak etmezse
Mevla vermezmiş belayı.
Belayı derler. Yani biz hakikaten nerelerde ne hatalar yapıyoruz, ne kusurlar yapıyoruz, ne beddualar alıyoruz ki bu işler başımıza geliyor. Çünkü cehalet, sefalet, küçük hesaplar birbirinin altına oyma gırla gidiyor. Çünkü herkes kendi dünyasında yapabileceği kadarını yapıyor. Yani Bangladeş'in fakir bir esnafı buradan gidene bu kadarını yapabiliyor.
Evet,
yani
maalesef.
Onun gücü de o kadarına yetiyor. Bu nedenle son olarak şunu ifade edeyim. İslam dünyası olarak başta Türkiye olmak üzere insanımızın hani ayet-i kerimede diyor, buyuruyor Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu eminu diyor. Yani ey iman edenler iman edin. Yani bizim imanımızı sosyal davranış kuralları dediğimiz o muamelat hükümlerini, insanın insanla olan ilişkilerini tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani Kur'ani olarak vahye dayalı bir hayat tarzımız var mı? Yani normal şartlarda bir Yeni Zelandalı'nın, bir diyelim ki İrlandalı'nın sosyal hayatındaki uygulamaları, yaşantısı ne kadar, yani bizim ibadet ve iman konusunu bir kenara bıraktığımızda, yani insanın insanla olan ilişkilerinde hani kul hakkı diyoruz ya, yani bir İrlandalı'nın, bir Yeni Zelandalı'nın, bir ne bileyim herhangi bir Batı vatandaşının insani ilişkileriyle bizimkileri karşılaştırdığımızda hangisi hakkaniyete daha uygun, hangisi verdiği sözü yerine daha iyi getiriyor, hangisi zaman kavramına daha iyi uyuyor, hangisi ortak iş yapmada daha sözüne ve işine sadık kalıyor baktığımızda, bizim başımıza gelenlerin de sebeplerini daha iyi anlarız diye evet. düşünüyorum. Biz maalesef bu konuda sınıfta kalmış durumdayız.
Evet, maalesef hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle örselenen duygularımızı tekrar diriltme anlamında programımızın bu sonundaki bu söyledikleriniz hakikaten önemli. Kendimizi biraz sigaya çekmemiz lazım dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli bilgilendirmeleriniz, değerlendirmeleriniz için. Haftaya İbrahim Bey ile yine medeniyet coğrafyamızda olan olayları değerlendirmeniz ümidiyle bugünlük veda etmiş olalım. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Halil Kurt Hocam'la birlikte medeniyet coğrafyamızdaki olayların perde arkalarını değerlendirdik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim. Hoşça kalın.